Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikte sizinle bu akşamda Altınoluk Dergisi'nin Ağustos sayısı Arafat ve Mina'da Resulullah'ı yeniden dinleme kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş ve bu sayıdan ilk olarak Ali Rıza Temel imzalı Emanet ve Hıyanet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere karşı hainlik etmeyiniz. Bile bile kendi emanetlerinize de hıyanet etmeyiniz. Enfal 27. İlahi emaneti yüklenen insan, hür iradesiyle Allah'a kul olmayı kabullenmiş, ilahi emir ve yasaklara uymayı taahhüt etmiş demektir. Bu durum, insan olmaktan kaynaklanan bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini yapmamak, emanete hıyanet etmektir. Mümin kendine güvenilen, sadakatten ayrılmayan, sözünde duran kimsedir. İman ve emanet aynı kökten gelmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, kendisine güvenilmeyen kimsenin dini yoktur. Resulullah'ın en belirgin vasfı eminliktir. Nitekim kendisine Muhammedül Emin denirdi. Bir insan Allah ve Resulüne hıyanet etmeye başlarsa, ırz, mal, can ve namus konusunda insanlara karşı da kolaylıkla hainlik yapar. Bu durum, hakka, hukuka, vatana, millete, milli ve manevi değerlere hainlik etmeye kadar gider. Neticede kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum oluşur. Emniyet ve güven büsbütün ortadan kalkar. Asıl hainlik, Allah Resulüne karşı saygısız ve laubali olmak, kulluk görevini unutmak veya ihmal etmektir. Hainlik en kötü vasıfların başındakidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İki özellik vardır ki müminde huy haline gelmez. Bunlar hıyanet ve yalandır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın can ve malları konusunda kendinden emin olduğu kişidir. Başta Allah ve Resulü olmak üzere Müslüman hiç kimseye karşı hainlik yapamaz. Aynı zamanda din kardeşi olan Müslümana ise hiç yapamaz. Yaparsa bu katmerli hainlik olur. Başta zikrettiğimiz ayeti kerimenin nüzul sebebi olarak şu olay zikredilir. Yahudilerden Kurayza oğulları, Hicretin ilk yıllarında akdedilen Medine Sözleşmesi'ne aykırı davranarak Hendek Savaşı'nda Mekke müşrikleriyle birleşip Müslümanları arkadan vurmaya kalkışmışlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kaleleri kuşatılıp sıkıştıklarında anlaşma istediler. Anlaşmada Sa'd bin Muaz'ın hakemliğini şart koştular. Müslümanları temsilen görüşmeye giden Ebu Lübabe'nin bazı Yahudilerle menfaat ilişkisi ve orada bir kısım aile fertleri vardı. Bu sebeple onlara yanlış hakem seçtiklerini söyledi. Boğazını kesme işareti yaparak bunun kendilerini ölüme götüreceğini ifade etti. Sonra bu yaptığını Müslümanlara karşı hainlik sayarak pişman oldu. Kendisini mescidin direğine bağladı ve bağışlanmasına kadar açlık grevi yapacağını söyledi. 9 gün bağlı ve aç yaşadı. Bilahare Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bağışlandığını açıkladı, elleriyle bağını çözdü. O da kefaret olmak üzere bütün mallarını dağıtmak istedi. Resulullah'ın tavsiyesi üzerine bunu 1/3'e indirdi. Ayetin, Resulullah'ın Mekke'ye sefer düzenlediğini gizlice Kureyş'e haber vermeye teşebbüs eden Hatip bin Belte'a hakkında nazil olduğunu söyleyenler de vardır. Her ne sebeple olursa olsun, şahsi hesaplar için devlet sırlarını yabancılara aktarmak, ümmeti topyekun sıkıntıya sokmak, insani ve ahlaki değerleri çürütmek, toplumdaki güven zeminini sarsmak, insanlık ve Müslümanlıkla asla bağdaşmaz. İnsanoğlu bir takım zaaflarla mağluldür, hatasız kul olmaz derler. asıl olan hatada ısrar etmemek ve tevbe cihetine gitmektir. Kendini direğe bağlayarak cezalandıran Ebu Lübabe gibi pişmanlık duymaktır. Yalan, riya, takiye ve hıyaneti karakter haline getirenlerin Müslümanlıkla ilgisi olamaz. Hainlik en kötü hasletlerden olduğu halde her zaman ve her zeminde hainler ve hainliklerle karşılaşılmış ve karşılaşılacaktır. Bilerek veya bilmeyerek, içeriden ve dışarıdan olmak üzere pek çok hıyanetler vuku bulmaktadır. En kötü hıyanetse bilerek ve içeriden yapılan hıyanettir. En acı tokat dosttan gelen tokattır. Bu ümmet çoğunlukla kendi içinden darbelere, hıyanetlere maruz kalmıştır. Vücuttaki zararlı mikroplar gibi millet ve ümmet bünyesine yerleşen münafıklar, ajanlar, ihanet şebekeleri daima fitne üretmişler, millet ve ümmet bütünlüğünü zedelemişlerdir. Açık düşmana karşı tedbir almak kolaydır. Fakat zahiren dost gözükenlerin hıyanetlerinden emin olmak son derece zordur. İşin en vahim tarafı bazı sözde Müslümanların ihaneti ibadet zanlıyla yapmış olmalarıdır. Böyle bir ihanet ya cehaletten veya menfaat hissinin gözleri perdelemesinden kaynaklanmaktadır. Hainlik yoluyla elde edilen her şey insanlık ve İslamlık adına kayıp anlamınadır. De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber verelim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Üstelik onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. Kehf 103-104. Hıyanetin çeşitli yolları ve tarzları vardır. İnançları ve merhamet duygularını istismar ederek yapılan hıyanetin, özellikle de dostlara karşı sergilenen bu hainliğin ne kadar iğrenç olduğu kelimelerle ifade edilemez. Düşmanların eliyle dostları katletme aracı olarak kullanılmak ve bunu hizmet, himmet maskesi altında yapmak ne büyük cinayet ve hıyanettir. Ümmetin ihyası, örnek bir neslin inşası için kullanılması gereken sadaka, zekat, bağış, kurban, vakıf gibi imkan ve kaynakların ümmetin ve neslin ifna ve imhası için kullanılması, bu kaynakların düşmanlara peşkeş çekilmesi hainliğin zirvesidir. Bu durum Muhammed İkbal'in dediği gibi kendini tahrip, başkalarını tamir anlamındadır. Takiye yaparak, imtihan sorusu çalarak, riya maskesi takarak, şahıs ve grup taassubuyla ve acımasızca ve üstelik din, iman ve cihat kisvesi altında yapılan bu fesat hareketleri vicdan ve insaf sahibi herkesi tiksindirmekte, yapanları lanetli konuma düşürmektedir. Din adına yapılan bu ihanetlerden düşmanlar emin, dostlarsa tedirgindir. Fesadı cihat formunda sunmak en büyük sahtekarlık, en adi madrabazlıktır. Bizler gün be gün bu dahili ihanetlerin, alçakça tertiplerin acılarını ve tedirginliklerini yaşıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik, samimiyet, vefa ve sadakat kaynağı olan İslamiyet'in bütün bunların aksi istikametinde kullanılması, sureti haktan gözükerek çeşitli entrikalarla toplum içine fitne ve fesat sokulması, arka planda düşmanlarla ittifak kurulması, ülke ve ümmete karşı en sinsi ve tehlikeli tuzaktır. Cehalet, menfaat, enaniyet ve hıyanetten kaynaklanan ve komplo ve tezgahların icrasında Allah, kitap, peygamber, melek, rüya, ilham, keramet gibi dini kavramların kullanılması, öncelikle bu kavramların dejenere edilmesi, mukaddes değerlerin kirletilmesi ve değersizleştirilmesidir. Algı operasyonlarıyla allanıp pullanan, gizemlice erişilmez konuma getirilen sahte Mehdi ve Mesihler ümmetin başına daima bela edilmiş ve manivela olarak kullanılmışlardır. Hakikinin en büyük düşmanı sahte olandır. Zira dış benzerlik vardır. Aldanma ve aldatılmanın önemli sebebi benzerliktir. Altının sahtesiyle hakikisini ancak mahir bir sarraf ayırt edebilir. bizleri yıkıp yok etmek için tezgahlanan sahtekarlıklara karşı fert fert herkesi basiret ve feraset sahibi kılmak, toplumu her fırsatta aldatılacak saf bir güruh olmaktan çıkarmak gerekir. Toplumsal kalite yükseltilmedikçe, bu ihanetler fark edilmedikçe belimizi doğrultmak mümkün değildir. Mevla, bu milleti ve ümmeti dahili ve harici hainlerin şerlerinden korusun. Amin. Ali Rıza Temel'in Emanet ve Hıyanet başlıklı yazısını paylaştık Altınoluk Dergisi'nin son sayısından değerli dinleyenler. Ve şimdi Nurettin Yıldız imzalı Kırpıntı İşler başlıklı yazıyı sunacağız. Nasrettin Hoca'ya izafe edilen bir fıkra üzerinden hareketle dünümüz ve bugünümüze dair muhasebe yapabiliriz. Hoca'ya köylüleri her akşam bir ay görüyoruz gökyüzünde. Bu eski ayları ne yapıyorlar diye sormuşlar. O da uzay ilmi bilmez, dünyanın döndüğünden, derin cevaplardan anlamaz bu insanlara onları susturacak ama başka anlamları çağrıştıracak bir cevap vermiş. Ve demiş ki, eski ayları kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar. Yarın Rabbimizin huzuruna varacağımızdan ve nefes nefes bu hayatın hesabını vereceğimizden asla tereddüdümüz yoktur. Elhamdülillah müminiz. Dünyada kulluğun gereklerine, ahirette de hesaba iman ediyoruz. Bu imanımızın gereği olarak düşünmemiz gereken bir nokta vardır. Bizim mümin kimliğimizle konuştuğumuz sözlerimiz, vaatlerimiz, iddialarımız ne olacak veya ne olmalıydı de ne oldu? Eskilerin deyimiyle mangalda kül bırakmadan konuştuğumuz sözler ne oldu? Hac ettiğimizde veya umrede duamıza kattığımız sözlerimiz, melekleri şahit tutarak verdiğimiz sözler ne olacak? Kimini tevbe ederken kullandık, kimini iddia ettik ama neticede mümin kimliğimiz ve iman etmiş anlayışımızla sözler sarf ettik. O sözler şimdi ne oldu? Onları kırpıp kırpıp yıldız mı yaptı melekler? Ağzımızdan çıkanlar, elimizin yazdıkları yani amellerimiz, hesabını vereceğimiz işlerimiz olarak ne durumdadır diye merak etmesi gereken bizleriz. Ömrümüzün geçen bölümünü muhasebe etmeden geleceğini de takdir edemeyiz. Vaatlerimiz ne durumdadır diye muhasebe zorunludur. İnsanlara verdiğimiz sözler, dualarımızda Allah'a verdiğimiz sözler, Kabe'yi ilk gördüğümüz andaki büyük sözlerimiz bizim muhasebe konumuzdur. Hatta temennilerimiz bile bize aittir. Dünkü temennilerimiz bugünkü hayat pratiğimizde yer bulmuyorsa ya o temenniler ya da bugünkü yaşantımız sorumludur. Cennet temennimiz ve o temennimizle bağlantılı işlerimiz, konuşurken kolay konuştuğumuz cennet hurileri, Havz-ı Kevser temennileri o anda bizi yansıtıyordu şüphesiz. İmanımızı, hissiyatımızı ve beklentilerimizi yansıtıyordu. Allah'ın rahmetine yönelik dualarımız, isteklerimiz ve beklentilerimiz mümin insan olarak ortaya koyduğumuz tavırlar niteliğindeydi. Şu kadar yıldan beri birikmiş cennet, rahmet, huri gibi sözcükler bizim unuttuğumuz sözler olabilir ama meleklerin hayatlarında duruyorlar. Mekke'de veya evimizde kimliğimizin gereği olarak konuştuklarımız, hissettiklerimiz, verdiklerimiz veya aldıklarımızdan oluşan o birikim şimdi ne oldu? Bütün o büyük birikim bir kırpıntı bohçasına dönüşmüşse biz hüsrandayız demektir. Dünkü koca aylar bugün uzaklarda parıldar gibi duran yıldızlar şeklini alırsa, yani kendi birikimimizi kırpıntıya dönüştürürsek, henüz hesap yerine gitmeden zarar ilan etme durumuna düşeriz. Evlenirken eşler olarak birbirimize ayın 14'ü gibi vaat ettiğimiz güzellikler, yıllar sonra unutulacak şeyler miydi? Yoksa biz o vaatlerimizi kırpıp mini yıldızlara dönüştürmekte sakınca mı görmedik? Çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sıla-i rahim bağıyla bağlı olduklarımıza vaatlerimiz bugün suni tebessümlere ve bayramlaşmalardaki kalıp ifadelere dönüşmüş olmamalıdır. Sözün ve gözün hesabına iman eden mümin farkı kaybolduktan sonra hayat bizi de batılın çarkları arasında dilimlemiş demektir. Mümin insan olarak bizim ağzımızdaki bir evet sözü farklıdır. O evet sözünü başımızın üzerindeki dolunay gibi tutmak kimliğimizin gereğidir. Onu parçalayamayız. Bir, iki, üç derken parçaladığımız ve başka bir nesneye dönüştürdüğümüz sözlerimiz kırpıntıya dönüşmüş kimliğimiz olarak kalacaktır. Biz unutuyoruz ama melekler unutmuyor. Biz yaşlanıyoruz, melekler yaşlanmıyor. Biz esnetiyoruz, melekler esnetmiyor. Biz yok kabul edebiliyoruz, melekler hiçbir şeyi yok kabul etmiyor. Ve biz onlarla beraberiz. O asırlar geçtikten sonra bile bir evet sözcüğünü dipdiri tutan, hesap yerine getiren, defterleri arasında önümüze koyan melekler bizimle beraberdir. İmanımız böyledir, kimliğimiz bunun gereği olarak oluşmuştur. İşlemiş olduğumuz günahlardan istiğfarı düşündüğümüz kadar kırpıntıya dönüştürdüğümüz ve mümin kimliğimizi zedeleyen sözlerimiz, vaatlerimiz ve hatta temennilerimiz için de bir geri dönüştürme, ıslah edip yenileme düşünmeliyiz. Rabbimize duayla, temenniyle, tevbeyle verdiğimiz sözlerimizi unutamayız. İnsanlara verdiğimiz sözlerimizi yok kabul edemeyiz. Kendimize verdiğimiz sözleri de ezemeyiz. Kendi kendini ezen biri olmayı nasıl kabul edebiliriz? Sadece örnek olması için söylenirken bile sıkıcı bir ifade olarak, dün cennet ve hurileri gündemi olarak canlı tutanın, bugün aylar geçse de o başlıkta bir gündem oluşturmaması üzücü değil midir? Ne yaptık o hayalleri, o güzel temennileri, cennetleri ve cennetlere götüren İslam devleti, dindar hayat sözlerini? Ne yaptık onları? Bari kırpıntılarını arasak onların, değil mi? Efendim, Nurettin Yıldız'ın kaleme aldığı Kırpıntı İşler başlıklı yazıyı paylaştık Altınoluk Dergisi'nden ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Feyza Arpat'ın kaleminden Çalışmak İbadettir başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Kainatta yaratılan her şeyin bir gayesi vardır. Her varlık kendi yapması gerekeni yapabilecek donanımdadır. Vücudumuz niye sadece kaslardan değil, niye sadece kemik değiliz? Bunların organize biçimde hareket edebilmesi için eklemler var. Beynin çalışma emriyle organlar arası iletişimi sağlaması için sinirler yaratılmış. Harekete programlanmış bir yapıda bedenimiz, ya ruhumuz, can sıkıntısı kavramı hayatımızda nasıl belirmiş olabilir ki bir boşluk oluşturmasak ruhumuzda? Durağanlıkta oluşan bunalım, ruhun çalışarak doyurulmamasından oluşmaz mı? İnsan fıtratında çalışmak vardır. Müslümanın fıtratında Allah adına çalışmak vardır. Müslümanın farkı Allah'tır. Biz bize fark katan, bu farkla bizi yüceltene tertemiz bir yaşanmışlık sunmalıyız. Günahsız olamayız, doğrudur. Beyazın üzerinde siyah küçük bir nokta bile göze batar. Fıtrat üzere yaratılan, varlıkların en yücesi olan insan bembeyaz doğar. Bu, İslam dininin yüceliğinin eşref-i mahlukata verdiği değerle bir kez daha görülmesidir. Biz bu yüce din üzere yaşamadıkça, Allah rızasına uygun olmayan her davranışımızda bir siyah nokta daha koyarız o beyazda. Eğer meselemiz Allah'a layık bir kul olmaksa, o bir nokta bile yüreğimizi burar. Silmeye çalışırsak bu asıl başarıdır. Kimi zaman başarırız, kimi zaman başaramayız. Ama yüreğimizde o noktanın sıkıntısını barındırıyorsak, o zaman fıtratımızı kaybetmemişiz demektir. Gerçek Müslüman fıtratına uygun olmayan şeylerden hoşlanmaz. Dedikodu yaptığında rahatsız olur. Gıybet ettiğinde acı çeker. Allah'ı unuttuğu her anın acısını derinden hisseder. Eğer boş oturduğunuzda bir rahatsızlık hissetmiyorsanız, hücrelerinizdeki al yuvarlar yat aşağı diyorsa geçmiş olsun. Fıtratınız hastalanmış demektir. Dinleneceğiz elbette. Müslümanın dinlenmesi de ibadettir. Eğer dinlenmeyi hak edecek çalışmayı yaparak yorulup sonrasında çalışmak üzere dinleniyorsa, Allah kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Biz çalışma ibadetini yaptıkça çalışma ibadetimizi devam ettirecek yeme ibadeti, uyku ibadeti de sevap kazandırır. Aslında mesele sevap kazanmaktan da öte olmalıdır. Sahabiler gibi yüreğimiz öyle yanmalıdır ki sevaplardan bile geçer olmalıyız. Davranışlarımızda Allah'ı düşünüyorsak, bizi başkasının sevebileceğinden daha çok seven Rabbimizi unutmuyor ve sevgisine doyamıyorsak, çalışmak ana yemek, dinlenmek yemeğin ardından sofraya koyulan tatlı, uykuysa tatlıdan sonra içilen bir bardak soğuk su gibi zevk verir. Müslüman, işimi nasıl çabuk bitirsem de başıboş kalsam diye bakmaz. Zaten bu onu rahatsız eder. Bedeni dursa da ruhu duramaz. Yerinde kıpır kıpırdır. Kitaptan başı yoruldu mu, balkona çıkıp yaratılan nimetleri izleyip gönlünü mest ederek ferahlar. Yemeği ateşe koyup bir ibadeti tamamlar, meali şerifi okuyup diğer ibadete dalar. Müslüman ibadetten ibadete, çalışmaktan çalışmaya koşar. Bir adam günün birinde bir at satın alır fakat at kısa bir süre sonra ölür. Adam işin içinden bir sahtekarlık olduğundan şüphelenir ve kadıya gider. Fakat yerinde bulamaz. İkinci gün tekrar gider, yine bulamaz. Adam sonra baytara gider, işin iç yüzünü öğrenmek için ve atın satılmadan önce zehirlendiğini öğrenir. Tekrar kadıya gider ve durumu anlatır. Kadı niye hemen gelmediğini sorar. Adam geldiğini fakat kendisini bulamadığını söyler. Kadı haklısın, yoktum der ve katibe dönerek yaz, atın parasının kadıdan alınmasına. Çalıştığımız işin mevkisinin büyüklüğü vicdanımızı küçültmüyorsa, ben kendime rağmen doğruyu seçiyorum diyebiliyorsak, çalışmak ibadet olup nakışlanıyordur. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı her varlık bir şaheser. Bir ressamın yaptığı resim tek olmuş olsa da, her bakanın ruhunda yarattığı etki nasıl farklıysa, bir bestekarın yaptığı melodi aynı noktalardan oluşmuş olsa da, herkesin duygularında yaptığı titreşim nasıl başka başkaysa, kainatın dilinden herkesin anladığı kelimeler de öyle farklıdır. Bu yüzden, ayağımızın ucunda küçük bedeniyle büyük şeyler yapan karıncaya bakıp en az senin yüreğin kadar namuslu ve çalışkan olmalı ellerim diyebilmeliyiz. Değerli dinleyenler, Feyza Arpat'ın kaleme aldığı Çalışmak İbadettir başlıklı yazısını paylaştık. Evet, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte farklı yazılarla buluşabilmek ümidiyle. Geçeniz hayır olsun. Hoşça kalın.